her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 7 Haziran Salı, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Bilmiyorum, depremi hissettiniz mi? İstanbullular, sevgili dostlar, Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem. Bursa'da nerede oldu? Gürsu'da oldu. Evet, Bursa, Gürsu'da saat 7'yi 9 geçe. Yani yaklaşık 21 dakika önce 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıntıları şimdi aktaracağız. Tam bir sene önce sevgili dostlar, 7 Haziran 2015'te genel seçimler olmuştu Türkiye'de. Tam bir sene önce 7 Haziran 2015'te Türkiye'nin bütün dengelerini değiştirecek bir sonuç çıkmıştı. İktidardaki parti Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmişti. Fakat sonradan ne oldu? Birazdan aktaracağız. Almanya'da sevgili dostlar, sözde Ermeni soykırım tasarısına evet diyen Türk asıllı milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'de nereli? Hemşerilikten ihraç edilecekmiş sevgili dostlar. Harikulade tepkiler ortaya koyuyoruz. Harikulade. Öyle güzel tepkiler ki Osmaniye'nin bir ilçesinin belediye başkanı da sözüm ona Almanya'yı protesto etmek için dünyada belki de hiç görülmemiş bir protesto yöntemine başvurdu sevgili dostlar. Hepsini birazdan aktaracağız. Mecliste de AK Parti grubu adına bir AKP milletvekili Afrika'da Namibya'daki bir soykırımın Alman soykırımı olarak kabul edilmesi için meclise önerge verdi. Dün Burası Türkiye'ye katılmıştı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Sevgili dostlar, Suriye ve Rusya ile Türkiye'nin arasının düzeltilmesi için Vatan Partisi adına bu ülkelerle görüştüklerini söylemişti. Heyetlerimiz gidiyor geliyor demişti Doğu Perinçek, ilk kez bu programda açıkladı. Bugün Aydınlık Gazetesi'nde de artık bunu ilan etmiş Vatan Partisi, fotoğraflı bir şekilde Şam görüşmeleri devam ediyor diyor, aktaracağız. Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini bırakmak zorunda kalan Ahmet Davutoğlu, evet, görevden aldırıldı, azledildi Ahmet Davutoğlu. Şehir Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılmış. Sade bir vatandaş gibi. Daha düne kadar başbakandı sevgili dostlar. Hangi mesajları vermiş onu da aktaracağız. Memur emeklisine müjdeli bir haberimiz de var. Sevgili dostlar, Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Bayram Zengin ilerleyen dakikalarda Burası Türkiye'ye katılacak ve bu konuyu konuşacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğurmayan kadınlarla ilgili söylediği sözler hala tartışılıyor. Selahattin Demirtaş'ın tepkisi var. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun aldığı yeni atama kararlarını da konuşacağız sevgili dostlar programımızın ilerleyen dakikalarında. Eğitim yazarı Pervin Kaplan'a da kulak vereceğiz. Çünkü İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi'ndeki tırnak içerisinde yandaş müdürlere yönelik öğrenci tepkisi. Bunlar neden oluyor? Bu atamalar nasıl gerçekleştiriliyor? Büyük liselerdeki atamalara son oluru kim veriyor? Pervin Kaplan bağlanacak ve bize anlatacak. Ayrıca Ankara'ya da bağlanacağız. RSFM Ankara temsilcisi Yurdagül Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Akkuyu nükleer santrali ve yasasıyla ilgili haberleri aktaracak. Bu yasa tasarısının, bu yasanın arkasında neler var? Hepsini konuşacağız. Ve tabii her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetleri ve birinci sayfa haberlerini de sizlere aktaracağız ve yorumlayacağız sevgili dostlar. Haberi sadece okumakla yetinmeyeceğiz. Haberi size anlatacağız. Yıllardır yaptığımız gibi. Evet, saatlerimiz 7.36'yı gösterirken Burası Türkiye çoktan başladı.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, deprem haberiyle başlayalım. Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın Gürsu bölgesinde saat 7.09'da meydana geldi. Yaklaşık 30-35 dakika önce 4.3 büyüklüğünde İstanbul'dan da hissedildi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.3 olarak duyurdu. İlk olarak depremin büyüklüğü 4.4 olarak bildirilmişti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Profesör Doktor Okan Tüysüz yaptığı açıklamada bu normal bir durum. Bursa geçmişte de önemli depremlerden etkilendi ve bölgeden aktif fay geçiyor. 1855'te de iki önemli deprem oldu. Ciddi tahribat ve can kayıpları yaşandı dedi Okan Tüysüz yaptığı açıklamada. Evet, Bursa'da meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Özellikle hala yataklarından kalkmamış olanlar depremi hemen hissettiler. AFAD 4.4 derken ya da 4.3 derken Kandili 4.6 olarak duyurdu depremin büyüklüğünü. Fay hareketinin devam ettiğini de belirtiyor Okan Tüysüz sevgili dostlar. Dün de İzmir'de, İzmir Körfezi açıklarında bir deprem meydana gelmişti. Denizin 13 kilometre altında. Yazla beraber sanki deprem sezonu da açıldı. Evet, Bursalılara da geçmiş olsun diyoruz sevgili dostlar. Bursa'yı tabii daha çok salladı. Bursa'nın Gürsu İlçesinde merkez üssü olunca Bursa daha çok sallandı sevgili dostlar. Kısa süreli panik yaşayan Bursalıların olduğuna dair sosyal medyadan da haberleri şu anda alıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bundan tam bir sene önce bugün 7 Haziran 2016 Salı demiştik. Ama bundan bir sene önce 7 Haziran 2015 gecesi pazar günü genel seçimler yapılmıştı. Milletvekili genel seçimleri. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hakimiyeti sınırlanmış ve tek başına çoğunluğu mecliste kaybetmişti. Meclis başkanlığını seçemez hale gelmişti. Pek çok meclis komisyonunda da çoğunluğu kaybetmişti Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi 80 milletvekili çıkarmıştı 7 Haziran seçimlerinde. Evet, AK Parti'nin oy oranı %40 idi, %40.9 idi. Cumhuriyet Halk Partisi %25 oranında oy aldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı 7 Haziran'da %16.3 idi. HDP ise %13.1 oy oranına ulaşarak barajı geçmişti sevgili dostlar. HDP'nin de barajı geçmesiyle beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki tek başına hakimiyeti resmen sona ermişti. Ama her zaman söylüyoruz ya sevgili dostlar, bir ülkeyi yönetilebilir yapmak, bir ülkeyi demokratik yapmak sadece iktidardan ibaret değildir. O ülkeye bir de muhalefet gerekir. Kalibreli, güçlü, sağlam, siyaset yapmayı bilen muhalefet sevgili dostlar. Amerika'daki gibi, İngiltere'deki gibi, Almanya'daki gibi projeleri olan, duruşu olan, felsefesi olan, konuşmayı ve diyalog yapmayı bilen gerçek muhalefet. Türkiye'deki muhalefet 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra gerçek bir muhalefet olmadığını cümle aleme kanıtladı sevgili dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığını muhalefet kendi arasında bir isim belirleyerek seçebiliyor olmasına rağmen meclis başkanını bile 3 muhalefet partisi bir araya gelerek seçememişti. Ve seçimden hemen sonra, daha hemen aynı gece, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha ortada fol yokken, yumurta yokken, daha koalisyon görüşmelerinde kimin kimle görüşeceği belli değilken, daha seçim gecesi çıktı, hiç kimseyle diyalog kurmadan, hiçbir siyasi partiyle konuşmamışken, bu seçimler sayılmaz, bir daha seçim yapalım dedi. Ve böyle bir açıklamadan sonra tabii ki iktidar partisinin eli güçlendi. Meclis başkanını yine mecliste çoğunlukta olmamasına rağmen AK Parti seçti. Meclis başkanı yine AK Partili bir isim oldu. İsmet Yılmaz seçilmişti. Şimdiki Milli Eğitim Bakanı yani sevgili dostlar. Ve seçmenler de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanını ve parti politikalarını ciddi şekilde cezalandırdı. 80 milletvekili 7 Haziran'da çıkartan MHP, HDP'nin bile gerisine düştü. Sadece Kasım seçimlerinde 40 milletvekili çıkartabildi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni bir kurultay geliyor. Bir siyasi partinin taraftarları, bir siyasi partinin seçmenleri partisinden ne bekler sevgili dostlar? Siyasi sorumluluk bekler, diyalog bekler, diğer siyasi partilerle kapıları hemen kapatmak beklemez. Onlara randevu dahi vermeyen bir siyasi parti genel başkanı, projeleri üretmeyen, Türkiye'nin ekonomisiyle, siyasetiyle ilgili, sadece güvenliğiyle ilgili ve terörle ilgili konuşabilen bir siyasi parti Türkiye'nin geleceğinde nasıl var olabilir? Evet, işte o 7 Haziran seçimlerinden bu yana bir sene geçti. Biz de sizlere 7 Haziran seçimlerinde neler olmuştu ve sonrasında neler oldu kısaca hatırlatmak istedik efendim. Evet, Türkiye Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Suriye'ye yeniden yaklaşıyor. Yeniden Suriye politikasını gözden mi geçiriyor? Hem Suriye ile hem de Rusya ile olan ilişkiler yeniden düzeltilecek mi sevgili dostlar? Bu konuda bir arabulucu var mı? Dün Doğu Perinçek'e sormuştuk bunu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ilk kez bu programda açıkladı. Suriye ile heyetlerimiz gidip geliyor dedi. Bugünkü Aydınlık gazetesinin manşetinde de işte bu haber var. Şam görüşmeleri PKK'yı korkuttu diyor. Aydınlık gazetesi, Vatan Partisi son yıllarda Suriye ile Türkiye arasında resmi ilişkilerin yeniden başlaması için Şam'a çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi diyor. Fotoğraflı bir haber var. Beşar Esad'la yan yana otururken Doğu Perinçek'in bu ziyaretlerden birinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de kabul etti diyor. Dün bizim sorduğumuz sorulara da Doğu Perinçek, bakın hangi yanıtları vermişti hatırlayalım.
Vatan Partisi olarak devletten bağımsız bir partisi, hiçbir yerden görev almayız. Ama Vatan Partisi Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü birinci planda gözeten parti. Aynı zamanda Vatan Partisi'nin bir Batı Asya Birliği programı var. Yani Türkiye, Suriye, Irak, İran, Rusya, evet. Bunlar arasında birliği. Onda 20 senedir savunan parti ve aynı zamanda bu ülkelerle, Rusya ile, Suriye ile, İran'la sürekli görüşmeler yapan, ilişkileri olan parti.
Evet, o yüzden
onun için
sordum
Vatan
zaten.
Partisi kendi programını hayata geçirmek için, iktidar mücadelesinde başarılı olmak için zaten kendi kendisine görev vermiş durumdadır ve bu konularda hem Rusya ile, hem Suriye ile, hem İran'la sürekli olarak görüşüyoruz. Heyetlerimiz gidiyor, geliyor. Oralardan da bize heyetler geliyor. Ve hükümetle Rusya, hükümetle Suriye arasındaki ilişkilerin de olması gereken hale gelmesi için çok somut faaliyetlerin içindeyiz.
Evet, Vatan Partisi olarak çok somut faaliyetlerin içindeyiz dedi Doğu Perinçek. Evet, Almanya Parlamentosu sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türkiye'nin 1915 yılında kendi vatandaşlarına yönelik bir tehcir politikasından çok bir soykırım politikası güttüğüne dair bir yasayı kabul etti. Türkiye'de de Almanya'ya yönelik çok kuvvetli olmasa da tabii yer yer tepkiler var. AK Parti grubu sevgili dostlar, Almanya'nın 1900'lerin başında Afrika'da Namibya'daki yerli halka yönelik yaptığı katliamların soykırım olarak tanınması için bir yasa teklifi hazırlamış. AK Parti milletvekili, üniversiteler Avrupa'nın dünyanın değişik bölgelerindeki soykırımlarını, sömürgeciliklerini incelemek üzere araştırma enstitüleri kurmalı demiş. Üniversitelere de direktif vermiş yani AK Parti milletvekili. İngilizlerin Avustralya'da, Fransızların Cezayir'de, Almanların ise Afrika'daki Namibya'daki 1900'lerin başında asimile olmayanların ayaklanmalarını bastırmak için gerçekleştirdikleri soykırımlar incelenmeli demiş. Ama herhalde Google'dan ya da Yandex'ten arama yaparken bir şeyi atlamış. Çok değerli AKP milletvekili, Kongo'yu atlamış. Belçika sömürgesi olan Kongo'yu. Dönemin Belçika Kralı Leopold, sevgili dostlar, Kongo'da yaptıkları hala bugünkü tarih kitaplarında, deneme kitaplarında hala yazılır çizilir. Belçika Kralı Leopold'un Afrika'da büyük bir ülke olan Kongo'yu nasıl sömürgeleştirdiğini, daha sonra da kendi hükümranlığı altındaki Kongolu Afrikalılara nasıl eziyet ettiğini, parmaklarını, ayaklarını nasıl kestirdiğini ve onları nasıl beş parasız çalıştırdığını, ölünceye kadar çalıştırdığını tarih kitapları da yazar, Belçika'da yazar ve kabul eder. Ama gördüğünüz gibi AK Parti milletvekili sevgili dostlar, Afrika'da Namibya'dan bahsederken Belçika Kongosu'nu atlamış. Bu arada Osmaniye'nin Düziçi ilçe belediye başkanı AK Partili Ökkeş Namlı, sözde Ermeni soykırım yasa tasarısını onaylayan Almanya'yı sözüm ona protesto edecek sevgili dostlar. Protesto. Makam arabası var Düziçi ilçe belediye başkanı Ökkeş Namlı sevgili dostlar. Tabii makam araçları genelde ne malı oluyor bizde Türkiye'de sevgili dostlar. Makam araçları bizde siyah olur ve her zaman da Alman malı olur. Şu yıldız logosu olan, Alman markası olan arabalardan. Bizde makam arabası deyince akla sadece o marka gelir sevgili dostlar. Baş harfi M. Baş harfi Murat'ın M'si. Logosu yıldız sevgili dostlar. Osmaniye'nin Düziçi belediye başkanının makam arabası da bu markadan sevgili dostlar. Fakat Almanya'yı protesto edecek ya belediye başkanı Ökkeş Namlı. Bakın aklına ne gelmiş. Arabayı satmak, elden çıkarmak değil. arabayı kullanmamak değil, arabadan da vazgeçemiyor. Ne yapmış biliyor musunuz? Arabanın logosu var ya, o Alman malı arabanın logosu, hani yıldız. O logoyu, o sembolü siyah bir örtüyle kapatmış. İşte bizim protestomuz bu kadar oluyor sevgili dostlar. Çok zekice değil mi? Ne yardan geçebiliyoruz ne serden. Makam arabasından da vazgeçmiyor ama. Üzerine örtü atıyor. O kadar. Bunun adı protesto sevgili dostlar. Arabanın farları açıkta, iki tane göz gibi. Hani utanç verici haberler olduğu zaman gazeteler insanların gözüne siyah bant çeker ya. Değil mi? İnsanların gözüne, fotoğraflarına siyah bant çekerler. Utanılacak bir haber olduğu zaman öyle yayınlarlar o insanın fotoğrafını gazeteler. Keşke arabanın logosunu örteceğine Ökkeş namlı, arabanın farlarını siyah bir bantla örtseydin daha güzel olurdu. Başka protestolar da var. Mesela Tokat'ın Pazar ilçesi belediye başkanı. Bu da başka bir belediye başkanı. Şerafettin Pervanlar. Almanya Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarıyı hazırlayarak evet oyu kullanan Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir'i hemşerilikten ihraç etme kararı almış. Peki ne yapacaklar? Bunlar nasıl ihraç edecekler? Cem Özdemir'in nüfus kağıdının üzerine siyah bant mı çekecekler? Ne yapacaksın? Ya adam orada doğmuş. Orada doğduğu gerçeğini nasıl değiştireceksin? Evet, Tokat'ın Pazar ilçesi belediye başkanı Şerafettin Pervanlar, Cem Özdemir'i Tokat hemşeriliğinden belediye meclis kararıyla ihraç edeceklerini açıklamış. Devam etmiş. Bakın bir şey daha var. Bir de taltif var. Belediye başkanı Pervanlar, tasarıya red oyu veren Alman Bettina Kudla'ya da fahri hemşerilik ünvanı vermiş.
Çok güzel ya.
Gerçekten harikulade, nefis bir ülke burası. Sevgili protesto yöntemlerimiz de şahane. Gördüğünüz gibi taltif etme, tebrik etme, kutlama, kutsama yöntemlerimiz de olağanüstü. Zaten artık Türkiye'de yeni diplomasi terimlerimiz de var. Sevgili dostlar değil mi? Mesela diplomasi terimleri. Rahmetli Özal'ın da ekonomi terimleri vardı. Neydi mesela? Bir koyup üç alacağız derdi. Rahmetli Özal değil mi? Bir koyup üç alacağız derdi. Dış politikada da benzer şeyler söylemiştir rahmetli Özal. Şimdi dış politikada diplomatlar, siyasetçiler değil mi? Çok daha böyle hani yoğurdu üfleyerek konuşurlar, düşüne düşüne konuşurlar. Mesut Yılmaz mesela en çok düşünen siyasetçilerimizin başında geliyordu. O kadar çok düşünüyordu ki biz araya reklam alıyorduk ya. Mesut Yılmaz konuşurken araya reklam alıyorduk biz. Şarkı molası filan veriyorduk. Sonra biz parça bitiyordu. Sayın Yılmaz kaldığı yerden devam ediyordu. O kadar yani. Bu kadar düşünen siyasetçilerimiz olurdu. Tartarak konuşan. Ama şimdi artık yeni diplomasi terimlerimiz de var Türkiye'de. Nedir mesela? Delikanlı ol, ciğerimi ye. Mesela bu bizim yeni dış politikadaki düsturlarımızdan, söylemlerimizden bir tanesi. Şşş, akıllı ol falan mesela. Böyle şeyler var. Artistik yapma lan falan gibi ifadelerimiz var. İndir o elini, gelmeyeyim oraya. Topunuz beş para etmezsiniz, dünya altıdan bir yediden büyüktür. NASA'da kimmiş gibi. Bunlar bizim dış politikadaki yeni terimlerimiz ve politik söylemlerimiz var sevgili. Başka önerileriniz varsa, dış politikada kullanacağımız başka söylemleriniz varsa sizin bize önereceğiniz, lütfen Twitter'dan yazınız efendim. CHP milletvekili Fikri Sağlar, Zarrab'ın bağışını sormuş. 17 Aralık operasyonunun kilit ismi Reza Zarrab. 19 Mart'ta Amerika'da tutuklanmıştı. Hala tutuklu sevgili dostlar. Dosyayı falan kapatmıyorlar gördüğünüz gibi. Tutuklayan savcıyı da görevden almıyorlar gördüğünüz gibi. Orası Amerika. Burası Türkiye. Kefaletle serbest kalmak için mahkemeye başvurmuştu Reza Zarrab. Dilekçesinde ne demişti? Bakın haberleri lütfen dikkatli okuyun. Bunlar yazıldı çizildi. Reza Zarrab kefaletle serbest bırakılmak için dilekçe yazmıştı ve dilekçesinde Togemder adlı derneğe 2,5 milyon dolar bağış yaptığını yazmıştı. Bağış rakamına bakar mısınız? 2,5 milyon dolara biz var ya ölene kadar çalışmadan yaşarız ya. Biz ömür boyu çalışsak, bir işçi ömür boyu çalışsa, bir memur ölene kadar çalışsa, biz ölene kadar çalışsak, ölene kadar kazandığımız para 2,5 milyon dolar kazanabilir miyiz Onur? Ölene kadar çalışsak. 2,5. Ama Reza Zarrab 2,5 milyon doları sadece bir vakfa şık diye bağışlamış. Hemen tık. Telefon basıyor düğmeye. Bir EFT yapacağım. Tık tık tık. 2,5 milyon dolar. Nasıl para? Acaba neden bağışlıyor mesela Togemder'e 2,5 milyon dolar? Yani kaz gelecek yerden tavuk hesabı mıdır bu? Yoksa gerçekten Togemder'i çok sevdiği için mi? Hayırsever bir iş adamı olduğu için mi? Sayın Erdoğan öyle söylemişti değil mi Reza Sarraf için? Hayırsever bir iş adamımız demişti. Muhtemelen öyle. Togemder acaba iktidara yakın bir dernek midir? CHP milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle işte soru önergesi vermiş. Togemder'in bağışçı listesinde de Reza Zarrab'ın adı geçmiyormuş sevgili dostlar. Evet, Togemder'in bağışçı listesinde de Reza Zarrab'ın adı yok. Herhalde 2,5 milyon dolar az gelmiştir. Çok önemsememişlerdir canım Togemder. 2,5 milyon dolar mı nedir o ya? Bizim işte çay kahve paramız o. O yüzden yazmadık filan mı diyorlar acaba? Neden böylesine yüksek bir bağış Togemder'in bağış listesinde yok? Biz de Fikri Sağlar'ın bu sorusunu buradan soralım. Ama biliyorsunuz 17 ve 25 Aralık'tan sonra bütün o operasyonları yapan savcılar, hakimler görevden alındı. Dosya kapatıldı. Reza Zarrab ve diğerleri serbest bırakıldı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Öte yandan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran İzmir Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Aydın yargıda son atamalarda Trabzon'a gönderildi. Bugün Hürriyet Gazetesi de bunu manşet yapmış. Çoğu gazete manşet yapmış. Yargıda deprem. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kararnamelerinden birini hazırlayan HSYK 14.993 hakim ve savcıdan 3.746'sının yerini değiştirdi diyor. Bakın 3.746 hakim ve savcı bir kalemde yeri değişti. Bir kalemde. Ve bunların arasında İzmir Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Aydın da var. Acaba neden? Dün RSFM'de yayınlanan Bir de Bunu Dinle programına katıldı Murat Aydın. Ve bu konuyla ilgili sözlerini aktardı. Cumhurbaşkanı hakaret suçunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Acaba bundan dolayı mı gönderildiniz İzmir'den Trabzon'a sorusuna yönelik Murat Aydın şunları söyledi.
Bulunduğum görev yeri benim 5. görev yerim ve buradaki görev sürem belirli bir süreye tabi değil. Yani burada mesleğinin sonuna kadar kalmam gerekiyor normal teamillerde.
İzmir değil mi?
Evet, Karşıyaka. Bir tayin talebim de yok. Bu nedenle bilinen anlamıyla sürgün, o anlamda sürgün. Yani pek çok yerinde görev yaptım. Trabzon'da da onurla, şerefle görevimi yaparım. Bu anlamda bir sorun yok. Şehrin kendisiyle ilgili bir durum değil yani. Bu önemli. Yani elbette eş durumundan tayin denebilir. Yani eş durumun tayini bir haktır. Beni tayin ettikten sonra eşim de sonuçta bir meslektaşım. Yani benim eşim sıfatıyla adliyede görev yapmıyor. Bir hakim olarak görev yapıyor kendisi. Elbette ki benim tayinimden sonra biz konuşurduk ve eşim de uygun görürse tayin isterdi. O zaman da eş durumundan onu da tayin ederlerdi. O zaman bu rutin bir tayin olurdu. Olağan bir durum olurdu. Hatta teşekkür ederdim. Tekrar bir araya gidip. Ama şimdi böyle bir talep yokken eşimi tayin etmeleri doğrusu onu cezalandıran bir durum. Hadi benimle ilgili görüşleri ya da tavırlarının nedenleri anlayabiliyorum ama sonuçta bir başka hakimi bir başka hakim yüzünden de tayin etmiş oldum. Bu tayin benim özel olarak beni ilgilendiren bir durum elbette ama daha önemlisi yargı mensuplarının, hakim ve cumhuriyet savcılarının bir kurala, bir kritere tabi olmaksızın istendiği zaman, istendiği şekilde, istendiği yere tayin edilebilmeleri bu hakimler üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılan bir yöntem. Bugün adalet hizmetlerine yargıya güvenin ne seviyede olduğunu ben söylemiyorum. Bugün yargıyı yönetenler söylüyor. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Böyle bir durumda hakim başka karar veremez. Çünkü karar verirse kendisi başına bir iş gelir. Zaten hep anlatmaya çalıştığım bu. Yargı mensuplarına sahip çıkmak, yargı mensuplarının yalnızlığı duygusu aslında yurttaşların adalete erişim konusundaki haklarını zedeleyen ya da yurttaşların daha adil bir sistem içerisinde sisteme sahip olmalarını engelleyen bir şey. Bu yüzden önemli. Yani bir karar verdiğimizde ya da bir düşünce açıkladığımızda başımıza ne gelir duygusuna kapılırsak bu vatandaşların yargılama makamlarına olan güven duygusunu sarsacaktır. Şu an olan o.
Hakim Murat Aydın'ın sözleri böyleydi. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Burası Türkiye devam ediyor. Saatlerimiz 8.04'ü gösteriyor. Dışarıda İstanbul için söylüyorum. Dışarıda kapalı, adeta kışı aratmayan bir hava var. Yağmur var İstanbul'da sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi her sene Ramazan serin geçer ya. Bu sene de Ramazan gördüğünüz gibi serin geçmeye başladı. Allah oruç tutanın yardımcısı. Kolay değil. Zaten bu sene hala yaz gelmemişti. Haziran'ın 7'sindeyiz sevgili dostlar. Kışın Şubat ve Mart ayları, Nisan ayları gerçekten çok sıcak, çok güzel geçti. Ama gördüğünüz gibi Haziran ayındayız ve havalar hala yazı aratıyor sıcaklık açısından.
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, mesleki bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. ...408.000 memur emeklisine müjdeli bir haber var. Birazdan aktaracağız. Ayrıca Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Bayram Zengin canlı yayında telefon hattımızda olacak. Bizi Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Murat Erdin diye Twitter'da aramanız yeterli. Facebook adresimiz de aynı şekilde. Sevgili dostlar, radyonuz, her sabah dinlediğiniz, her akşam dinlediğiniz radyonuz RSFM'i de yine Twitter adresinden ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Birazdan gazete manşetlerine geçeceğiz sevgili dostlar ama... Davutoğlu'yla, Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ilgili bir haber var, onu verelim. Ondan sonra yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini bırakmak zorunda bırakılan Ahmet Davutoğlu, kurucularından olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılmış. Sarayın isteğiyle başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalan Ahmet Davutoğlu, Şehir Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde konuşma yapmış. Meclis Başkanı İsmail Kahraman da katılmış. Davutoğlu, hiçbir makam vicdandan güçlü değil demiş. Öğrencilerimin arasına yeniden döneceğim demiş. Okuluna döndü diyor gazeteler sevgili dostlar. Daha düne kadar başbakan olan Ahmet Davutoğlu sıradan bir vatandaş gibi öğrencilerin arasındaymış.
Gazete manşetleri.
Sıra geldi gazete manşetlerine. Yargıda 1/4 depremi diyor Hürriyet gazetesi. 14.993 hakim ve savcıdan 3.746'sının yeri değiştirildi. Sevgili dostlar, kararname ile Diyarbakır, Van, Batman, Şırnak, Bingöl, Adıyaman gibi 32'si il, Silopi, Nusaybin, Cizre gibi 44'ü ilçe olmak üzere 76 Cumhuriyet Başsavcısı değiştirildi. Dokunulmazlık dosyalarının bir bölümü yeni atanan savcıların masasına gelecek. Paralel yapı iddialarıyla gündeme gelen isimler de pasif görevlere atandı diyor Hürriyet. Almanya için lobi yapılmadı. Eski meclis başkanı Cemil Çiçek Hürriyet'e konuşmuş. Ermeni soykırımı iddialarının 100. yılındaki lobi faaliyetlerinin etkili olduğunu hatırlatmış. Ama Almanya'da bunlar hiç yapılmadı demiş. Vatan Gazetesi'nin manşeti ihmaller zinciri. Osmaniye'de 6'sı öğrenci, 14 kişinin öldüğü kaza. Sulama kanalına düşmüştü. Hatırlayacaksınız, dün aktarmıştık. 14 kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan 6'sı öğrenciydi sevgili dostlar. Kaza göz göre göre oldu diyor Vatan Gazetesi. Türkiye'de göz göre göre olmayan ne var ki? Hrant Dink cinayeti göz göre göre gelmedi mi? Soma faciası içinde göz göre göre olduğu denmedi mi? Mecidiyeköy'de yere çakılan asansör faciasında 10 işçi hayatını kaybetmişti. O da göz göre göre olmamış mıydı? Peki ya Ermenek'teki, Karaman'daki maden kazası? O da göz göre göre olmuştu. Tuzla'da tersanelerde meydana gelen tüm kazalar göz göre göre olmadı mı? Siyasi olaylar da öyle. Geliyorum diyen krizler, siyasi krizler, hukuksuzluklar, antidemokratik uygulamalar da Türkiye'de hep, her ne varsa göz göre göre olmuyor mu zaten? Biz yeterince Türk olmadığı için Cem Özdemir'i Türklükten atacağız ya, vatandaşlıktan, hemşerilikten atacağız ya. Benzer tepkiler Mesut Özil için Almanya'daki ırkçıların dile getirdiği bir şey. Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi, milli takımın 10 numaralı yıldızı, Alman milli takımının, bakın Türk milli takımının demiyorum, Alman milli takımının 10 numaralı yıldızı Mesut Özil'i hedef seçmiş. Yeterince Alman değil demiş ırkçı lider, AfD lideri Petri. Mesut Özil'in hazırlık maçlarında Alman marşını söylememesini eleştirmiş. Görüyorsunuz işte, her memlekette ırkçı var. Her memlekette böyle tipler var. Yüksekova'da öğrencilere yazın tatili yokmuş. Sokağa çıkma yasağı biten Hakkari Yüksekova'ya 30 bin kişi dönmüş. Öğrenciler 82 gün sonra ders başı yapmış. Yaz tatilinde de telafi eğitimi sürecekmiş. Hasar tespit komisyonuna da 7263 kişi başvurmuş. Sadece Yüksekova değil ki, Nusaybin, Cizre, Silopi, Sur. Buralarda doğru dürüst eğitim olmadı ki çatışmalardan. Ne yapsın oradaki öğrenciler sevgili dostlar? Ders çalıştığı odanın arka tarafında bombalar patlıyor. Mermiler duvarları deliyor. O öğrencinin öğrenciliğinden hayır gelir mi? Batıdaki öğrencilerle aynı koşullarda üniversite sınavına giriyor o öğrenciler. Yüksekova'daki öğrenciler de dahil. Aynı şartlarda üniversite sınavlarına giriyorlar. LYS sınavlarına giriyorlar. Yazık değil mi oradaki çocuklara? Posta Gazetesi son ders manşetini atmış. Kanala uçan araçtan kurtulan öğretmen 3 defa suya dalıp 3 öğrenciyi kurtardı. Son dalışında sudan çıkamadı diyor. 29 kişilik araca 40 kişi binmiş. 14 kişi de hayatını kaybetti. Kaza nedeni hatalı park, yanlış sollama, aşırı hız diyor. 7'si çocuk, 14 kişinin öldüğü bu kazada. Yani geliyorum diyen kazada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Ali'nin Amerika'daki cenaze törenine katılacak. Cumartesi günü hayatını kaybeden Muhammed Ali, doğum yeri olan Amerika'da Louisville'de Müslümanlar için kutsal kabul edilen Cuma günü toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze için Amerika'ya gidiyor. Habertürk gazetesi de sulama kanalına uçan ve 7 çocuğun hayatını kaybettiği kazayı manşet yapmış. 4 ihmal, 14 can diyor. Okul gezisinde 14 can alan facia, geliyorum dedi diyor. İzin alınmadı. 29 kişilik minibüse 40 kişi bindi. Şoför hatalı duran tırı solladı, çarpıştı ve şokla kanala uçtu diyor. Türkiye'nin asıl meselelerini konuşmuyoruz ki. Çocuklarımızı daha fazla yaşatmak. Bu tür kazalardan nasıl koruruz? Onları nasıl eğitiriz? Teknolojiyle onları nasıl donatırız? diye kaç kişi konuşuyor? Kadınlarımızı şiddetten uzak tutmak kimin umurunda? Konuştuğumuz şey sadece siyaset. Başkanlık sistemini getirelim mi, getirmeyelim mi? Anayasayı değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi? Yatıyoruz, kalkıyoruz, bunu konuşuyoruz. Milliyet gazetesi de kahraman öğretmen manşetiyle işte bu konuyu manşet yapmış. İlkokul gezisi dönüşü 14 can alan kaza yürekleri burktu. Görülmemiş faciada 4 veli 5 çocuğuyla birlikte boğuldu diyor Milliyet gazetesi. Geri kabulde askıya alma yok. Bakanlar Kurulu sonrası konuşan hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasının askıya alınacağı tartışmalarını değerlendirdi. Böyle bir şey yok demiş. Başbakan Binali Yıldırım da Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'i kabul etmiş. Karar gazetesi de canları için canını verdi diyor. Aynı haber Karar'da da manşette. Osmaniye'deki kanaldan 14 kişinin cansız bedeniyle birlikte göz yaşartan bir öykü çıktı. Canı gibi sevdiği öğrenciler için suya atlayan Ahmet Cebeci üçünü kurtardı. Kahraman öğretmen dördüncü kez yine öğrenciyi, başka bir öğrenciyi çıkartmak için de suya daldı. Ama bu kez kendisi de çıkamadı. Aydınlık gazetesi koridor hamleleri diyor manşetinde. Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın oluşturmaya çalıştığı 2. İsrail koridoru için karşılıklı hamleler hazırlandı. Türkiye Suriye yakınlaşması da PKK'da paniğe neden oldu diyor. Türkiye Suriye yakınlaşmasının çaba gösterenlerinden bir tanesi de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.
Ekonomi.
Ekonomi haberlerine geçtik sevgili dostlar. 408 bin emekliye müjde haberleri var gazetelerde. 30 yıldan fazla çalışması bulunan 408 bin memur emeklisi. 30 yıl sınırı dikkate alınmaksızın çalışma sürelerine bağlı olarak geriye dönük emeklilik ikramiyelerini alacaklar. Bu da emeklilere, memur emeklilerine İyi bir haber olarak yansıyor gazetelere. Telefon attığımızda Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Bayram Zengin var. Sayın Başkan günaydın.
Günaydın efendim.
Bu haberi nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bayram Zengin?
Öncelikle dinleyicilere iyi günler.
Sağ olun
günaydın
efendim.
Demek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
Hükümet aslında on binlerce davanın önünü kesmiş oldu. Bu konuyla ilgili 7 Ocak 2015 tarihinden itibaren on binlerce dava açıldı.
Evet.
Az önce bahsettiğiniz gibi 408 bin rakamının telaffuz ediyoruz. Bu daha 2015 yılının Ocak ayında verilmiş olan bir Anayasa Mahkemesi kararı vardı. 7 Ocak'ta resmi gazetede yayınlandı. O tarihten sonra on binlerce kişi mahkemeye başvurarak kendilerinin de 30 yılın üzerindeki emekli ikramiye haklarını talep etmeye başladı.
Yani zaten bu konuyla ilgili emekliler dava açmıştı diyorsunuz efendim.
On binlerce dava var.
Evet.
Şimdi biliyorsunuz işçilerde kıdem tazminatı var. Bunun karşılığı memurlarda emekli ikramiyesidir. Bu da çalışılan yılla orantılıdır. İşçilerde sınır yok. Herkes, her işçi çalıştığı yılın karşılığı olan kıdem tazminatını alır. Memurlar bunun yerinde, bunun yanında sadece 30 yılları için, 30 yıllık çalışmaları için ikramiyelerini alırlar. Böyle evet. Bir sınır vardı. Anayasa Mahkemesi kararı bunu kaldırdı. Bu kalkınca haklı olarak işte 30 yıl, 40 yıl, 35 yıl hizmeti olanlar aradaki 30 yılın üzerindeki hizmetlerinin karşılığını istemeye başladılar.
Almış alacak. Yani dolayısıyla böyle bir düzenleme yaparak hükümet bu davalardan da kurtulmuş oldu diyorsunuz.
Davalardan kurtuldu, dava masraflarından kurtuldu ve bir hakkı yerine getirdi. Bir de dava açamayanlar var. Tabii. Dava açmaktan korkanlar var. Kazanamayan bir hakları yenenler var. Bunların hepsinin karşılığını yerine getirmiş oldu. Zaten bu yasa, iptal edilen yasa anayasaya da aykırılık içeriyordu. Nitekim anayasaya aykırı olduğu için iptal edildi. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu için iptal edildi.
Anlıyorum efendim. Peki
yaklaşık eski parayla 2 kat milyon, yeni parayla 2 milyar lira falan tutuyor. Anlaşılan şu, hükümet bunun yarısını bu yıl ödemek istiyor. Yarısını da önümüzdeki yıl ödemek istiyor. Ama her halükarda güzel bir adım.
E tabi.
Bunu tebrik etmek lazım. Çünkü bir de şu var. Emeklilik yaşını 60 yıla yükseltmişsiniz. Yani bu ne demek? Bu kadınlarda 38'den 60'a çıkarmışsınız. Erkeklerde de işte 43'ten 60'a çıkartmışsınız.
Evet.
Yani yaklaşık 20 yıl artırmışsınız. Ve kimseyi 60 yaşından evvel özel durumlar hariç, sakatlık, engellilik hariç emekli yapmıyorsunuz. Ama bunun karşılığını da ödemiyorsunuz. Bunun insafla bağdaşır, vicdanla bağdaşır bir tarafı yok zaten.
Anladım.
Dolayısıyla bunu son derece olumlu buluyoruz.
Evet.
Çünkü biliyorsunuz memurlarda emekli yaşı da 65'tir. Tamam, herkes 20 yaşında emekli olamayabiliyor ama 25 yaşında emekli olan birisi 65 yaşına kadar geçen en kötü ihtimalle 40 yıl geçiyor, 35 yıl geçiyor. Bunun karşılığını alması gerekiyor. Ve güzel bir adım oldu.
Peki
de mahkemelerde sürülmekten
kurtarmış oldu. Bütün memurları kapsıyor değil mi efendim? Hani bazı memurlar var, ayrımlar vardır. Onu da anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Şimdi şöyle, bu şu anda yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi kararından sonra, yani 7 Ocak 2015'ten itibaren emekli olanlar zaten alıyor. Onlarda bir sorun yok.
Ha, tamam.
Anayasa Mahkemelerinin geriye işlemezlik kuralı var.
Evet.
O kural bu kararla aslında delinmiş oldu kısmen. Ve bu yüzden yaklaşık 408 bin kişi hak kaybına uğradı. O hak kaybına uğramış, şu anda da emekli olmuş olanların haklarını ödemeyi ödenmesi anlamına geliyor.
Haklarının teslim edilmesi anlamına geliyor.
Yani şu anda 30 yıldan fazla çalışmış, emekli olmuş olanların haklarının teslimi anlamına geliyor.
Şimdi anlaşıldı. Evet.
Ama 7 Ocak 2015'ten sonra emekli olanlar ya da şu anda itibaren olacak olanlarla ilgili bir sorun yok zaten. Anayasa Mahkemesi onların haklarını teslim etti zaten.
Bayram Zengin, Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı bize bu durumu iyice açıklamış oldu, izah etmiş oldu. Sayın Zengin, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Hayırlı olsun efendim.
RSFM Son Dakika.
1 son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hillary Clinton, Demokrat Parti'nin başkan adayı oldu. Kesinleşti. Donald Trump'tan sonra Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkanlık adayı kesinleşmişti. Donald Trump'ın rakibi de kesinleşti. Bir kadın, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir kadın başkan adayı başkanlık için yarışacak, seçilirse de başkan olacak. Yani kadın başkanı olacak eğer seçilirse Hillary Clinton Amerika'nın. Evet, Amerika'da Hillary Clinton Demokrat Parti'nin başkan adaylığını garantiledi. Sevgili dostlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışının isimleri belli oldu. Donald Trump ve Hillary Clinton. Türkiye'de ise kadınlar başka şekillerde tartışılıyor. Başka özellikleriyle tartışılıyor. Doğurup doğurmamasıyla ilgili olarak değerlendiriliyor. Doğuran kadın, doğurmayan kadın. Üreten kadın, üretmeyen kadın değil bakın. Kadınlar, erkekler aralarında hiçbir fark yok hukuki olarak. Hiçbir fark yok. İnsan olarak hiçbir fark yok. Sözleşme olarak, değer olarak hiçbir fark yok. Çalışan ve üreten bir insan olarak hiçbir fark yok. Çocuk sahibi olan biri baba olur, biri anne. Hiçbir fark yok. Ama Türkiye'de insan hakları, özgürlükler ve üretim açısından değerlendirilmiyor kadınlar. Hangi açıdan değerlendiriliyor? Tamamen kadınsal özellikleriyle değerlendiriliyor. Tamamen doğurup doğurmamasıyla ilgili olarak değerlendiriliyor. Yani çağdaş ve modern dünyanın tam tersine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hala tartışılıyor. Ne demişti Sayın Erdoğan? Kulak verelim.
Kadının iş hayatındaki konumu onun anneliğini asla geriye atmamalıdır. Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun, özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır, eksiktir, yarımdır. Anneliği reddetmek işte insanın yarısından vazgeçmektir, insanlıktan vazgeçmektir. Anne olmazsa insanlık olur mu? Olmaz. Anne varsa insanlık var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri çok tartışılıyor. Kadın dernekleri de açıklamalar yaptılar. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da dün yaptığı açıklamada Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.
Gündemi değiştirmek istediği zaman kadın bedeni üzerinden sık sık yaptığı bir şey. Bir kadının çocuk doğup doğmayacağı, anne olup olmayacağı, annelik duygusunu tadıp tatmayacağı, buna karar verme yetkisi tümüyle kadına aittir. Bakın kocasına, babasına, kardeşine bile ait değildir. Kadının kendisine aittir. Kadınlar şunu sormalı, sen kimsin ya? Hangi hukukla, hangi yetkiyle, hangi akla gece gündüz kadınlara bir yandan hakaret, bir yandan da kuruluş makinesi muamelesi yapıyorsun? Kadın bedeni üzerinden siyaset yapmayı, gündem değiştirmeyi bırakması lazım.
Bir defa açıklanmamıştı, bir kere bile. Dijitürk'ün satış bedeli. Sonunda belli oldu. Dijitürk'ün satış bedeli 1.4 milyar dolar. Dijitürk'ün tamamını tasarruf mevduatı sigorta fonundan satın alan Katar sermayeli bir şirket. Sevgili dostlar, satış bedeli olarak 1.4 milyar dolar verecekmiş. Dijitürk'ün satış tutarından vergi, ceza ve faizler düştüğünde yaklaşık 1 milyar 250 milyon dolar. Çukurova grubunun borcuna karşılık TMSF'ye yani devlete ödenecekmiş. Evet, nihayet açıklandı. Dijitürk'ün satış bedeli 1 milyar 400 milyon dolar. Emekliler her ay maaşlarını alıyorlar. Aldıkları maaşlarda yapılan kesintilerden çok dertliler emekliler. Çünkü kesintilerin nedeni daha çok sağlık harcamaları. Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınıyor. Ayrıca her bir reçete için 3 kutuya kadar, 3 kutu dahil, temin edilen ilaçlar için 3 lira, 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 lira olmak üzere katılım payı alınıyor. Hastaneye git, katılım payı. İlaç al, katılım payı. Bakkala git, katılım payı. Otobüse, minibüse bin, katılım payı. Her şeye katılım payı. Elektrik faturası öde, TRT'ye katılım payı. Kayıp kaçak bedeli öde, devlete katılım payı. Bize katılan var mı ya hiç peki? Ha? Ya biz sürekli bir yerlere katılıyoruz. Zorla, devletin zoruyla sürekli bizi katıyorlar aşağı, katıyorlar yukarı. Ya bize katılan var mı? Cebimize katılan var mı? Devletten bize bir cukka var mı, şöyle bir katılan bir şey ha? Ama biz hep katılıyoruz. Hey maşallah. Ramazan ayındayız ya, uçan davulcu yapmışlar sevgili dostlar. İstanbul'da bir firma insansız hava aracı teknolojisiyle Ramazan davulunu birleştirmiş. İstanbul Eyüp'te test uçuşu yapmış insansız hava aracı, drone, davulla beraber havalanmış. Uçan davulcu havada çalıyor davulu. Biz karada çalan davuldan, artık gürültüsünden, ya davulla uyanan var mı? Hakikaten var mı davulla uyanan? Ben duymadım yani. Herkes saatini kuruyor, cep telefonunu kuruyor, bilmem ne. İşte efendim bir geleneğin yaşatılması diyorlar. Tamam, yaşatılsın da davulu da çok kötü çalıyorlar ya. Mani okuyan yok zaten. Şiir okuyan da yok. Davul çalıyor dumbada dumbada. Ne çaldığı da belli değil. Şimdi uçan davulcu yapmışlar. Bizim teknoloji anlayışımız bu. Geçenlerde de hacca giden robot yapmışlardı, hatırlayın. Türkiye'nin teknoloji hamleleri efendim. Havada uçan davulcu, hacca giden robot. RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız sözü, ardından devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Haber Merkezi son gelişmeleri aktardı. Neval Aldırmaz buradaydı. Neval'in söylediğini bir kere daha tekrar edeyim. İstanbul'da Avrupa yakasında metrobüs seferleri durduruldu. Çünkü bir hafriyat kamyonu. İstanbul'un her yerinde kum gibi kaynıyor hafriyat kamyonları. Her yerde inşaat, her yer şantiye. Her yerden hafriyat kamyonu görebilirsiniz çıkarken. Evinizin ara sokağından bile geçiyorlar. Arabaların aynalarını koparta koparta, kaportalarını çize çize, en küçücük bir alanda bile inşaat yapıldığı için İstanbul'da her yerde hafriyat kamyonları var. Tabii ki metrobüs yolunda da var. İstanbul'da hafriyat kamyonu metrobüs yoluna girdi. Küçükçekmece'de, Cennet'te metrobüsler çalışmıyor. İstanbul'da trafik durdu.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
İstanbul'da bir kitap fuarı düzenlenmişti. Haydarpaşa'da Kadıköy Belediyesi düzenlemişti. 8. kitap günleri tamamlandı. Bir söyleşi de yapıldı ve söyleşide konu Haydarpaşa Garı'ydı. Nasıl sevgili dostlar? İstanbul'u İstanbul'u yapan simgeler vardır. O simgelerde hepimizin anıları vardır. Bir şehri şehir yapan anılardır. Bir kültürü kültür yapan yaşanmışlıklardır. Öyle değil mi? AKM yok oldu anılarımızla birlikte. Yollar değişiyor. Dün geçtiğin bakıyorsun, dün geçtiğin yolu kapatmışlar. Bir geliyorsun, durak yok. Bindiğin durağı 200 metre ileriye taşımışlar. Altında çay içtiğin evi yıkmışlar, dükkanı yıkmışlar. Bindiğin treni seferden kaldırmışlar. Devamı olmayan hiçbir şeyin bir kültürü olmaz. Bir kere daha söylüyorum. Devamı olmayan hiçbir şeyin bir kültürü olmaz. Göçebe toplumların, konar geçer insanların bir düzeni ve hukuku olamaz. Şimdi bakın, AKM kapandı. Öyle duruyor. Camlar kırık dökük, neredeyse bina olduğu yerde yıkılacak. Peki Haydarpaşa'da ne oluyor? Haydarpaşa Garı. Sevgili dostlar, Haydarpaşa Garı'nda kitap fuarı vardı ya. Fuar için gidenler oradaki trenleri gördüler. Trenler çürüyor orada. Sefer yapılmıyor. Haydarpaşa Gebze hattında yıllardan beri 1560 gündür Haydarpaşa'ya ana hat trenleri gelmiyor. 1560 gün oldu. O bina bomboş. Milyonlarca yolcu mağdur edildi. Birçok çalışan işsiz kaldı. Haydarpaşa'da da son durum bu.
RSFM son dakika.
Bir son dakika haberi daha. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İstanbul'da bir patlama meydana geldi. İstanbul Veznecilerde. Evet, İstanbul'da, Fatih'te, Beyazıt'a çok yakın, üniversitede çok yakın Veznecilerde çevik kuvvet aracı geçerken bir patlama meydana geldiğine dair haberler alıyoruz. İnşallah ölen yoktur, inşallah yaralanan yoktur. Ama son dakika gelişmesi bu yönde. Bir tanesi metrobüs yoluna hafriyat kamyonu girdi Küçükçekmece Cennet'te. Avrupa yakasında metrobüs seferleri durduruldu. Bir başka son dakika gelişmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hillary Clinton'ın başkanlığı kesinleşti. Ve bir son dakika gelişmesi daha. İstanbul Veznecilerde çevik kuvvet aracı geçerken bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olabileceğine dair haberler var. Çünkü olay yerine çok sayıda ambulans, can kurtaran gönderilmiş. İstanbul Veznecilerde. İstanbul'da sevgili dostlar, otellerin doluluk oranı yarı yarıya inmiş durumda. Yarı yarıya. Yeni tesis yatırımlarında da ama tam bir patlama yaşanıyor. Yani hem oteller boş ama bir yandan da yeni otel yapımı hızla devam ediyor. Her yer inşaat zaten, az önce de söyledim. Her yer şantiye. Yatak sayısını %47.7 artıracak yeni oteller yapılıyor. Sadece İstanbul'da. Yeni yapılan otel sayısını söyleyeyim mi size? Yeni yapılan otel sayısı şu anda 199 tane daha yapılıyor. Mevcut otellerin üstüne 199 otel daha inşaat halinde. Bunların 44 tanesi 5 yıldızlı. 57 tanesi 4 yıldızlı. 54 tanesi de 3 yıldızlı otel. Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım'ın haberi. 199 otel inşa ediliyor. Ama bunlar bittiği zaman boş yatak sayısı da %50 artacak. Bunun bir sınırlaması yok mu? Yani mesela bir yere bir dükkan açarken ruhsat veriliyor ya, dükkan ruhsatı. Bir yere mesela market açarken, kafe açarken mesela didik didik ederler. İçki satacak mısın, bilmem ne yapacak mısın filan diye. Sadece buna mı bakılıyor mesela? Etrafında başka otel var mı? Başka market var mı? Başka esnafın işini olumsuz etkiliyor musun? 100 metre yakınında başka kafe var mı? Başka terzi var mı? Başka emlakçı var mı diye bakan yok mu acaba ya? Mesela şu anda mevcut bir turizmde kriz yaşanıyor değil mi? Ruslar yok, İsrailliler yok, Arapların yarısı gelmedi. Her gün patlama oluyor işte. Veznecilerde bir patlama daha oldu. Artık Türkiye'ye turist gelmez oldu. Oteller bomboş, mevcut oteller. yarı yarıya çalışıyor. Ama buna rağmen yeni yapılacak inşaatlara, otellere de izin veriliyor. 199 otel daha yapılıyormuş İstanbul'da. Onlar da bittiği zaman bu oteller nasıl dolacak? Hadi bakalım. Geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 500.000 üzerinde Rus turiste ev sahipliği yapan Antalya'ya sevgili dostlar, bu yılın aynı döneminde gelen turist sayısı sadece 21.000. Bakın sadece 21.000 ya, bir stadyum dolusu bile değil. Stadyumun 2/3'ü dolar 21.000 kişiyle. Yani Antalya'da Rusya pazarındaki kayıp %96'ya ulaştı. %96. Sadece Rus turist kaybından bahsediyorum. Bunun Ukrayna'sı var, bunun Beyaz Rusya'sı var, bunun Almanya'sı var, bunun Fransa'sı, İtalya'sı, İngiltere'si var, Amerika'sı var. Bu kadar büyük kayıp var ama öte yandan sürekli dağa taşa otel yapılmaya da devam ediliyor. Ağaçlar kesiliyor, her yere otel yapılıyor. Nasıl olsa Akdeniz'in bitki örtüsü Maki, Türkiye'nin bitki örtüsü Toki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir yasa var. Meclisten çıkan bir yasa. Akkuyu nükleer santralini kıyı ve zeytincilik kanunlarının sınırlayıcı hükümlerinin dışına çıkarıyor. Evet, Akkuyu nükleer santrali kıyı ve zeytincilik kanunlarının dışına çıkacak. Yani zeytin ve kıyı kanunları nükleer santral için geçerli olmayacak. Nükleer santral sahasında inşa edilecek yapılara da denetim ve imar kanunlarının fenni mesuliyetine ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Sevgili dostlar, Sputnik Haber Ajansı'nın internet sitesinden okuyorum. Yazının sahibi de RSFM'in Ankara temsilcisi Yurdagül Şimşek. Şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Yurdagül, günaydın.
Günaydın Murat.
Şimdi senin yazını okuyorum. Sevgili dinleyicilerimize de aktardım. Meclisten Akkuyu düzenlemesine onay diyor. Kıyı ve zeytincilik kanunlarının sınırlayıcı hükümleri dışına çıkıyormuş Akkuyu nükleer santrali. Bunu bize bir anlatır mısın? Ne anlama geliyor bu yasanın çıkması?
Aslında bu, öncelikle şunu söyleyeyim, bir torba yasa. Torba yasa ne demek? İşte çeşitli kanunlarda değişiklik yapılan tüm düzenlemeleri tek bir yasada, yasa teklifi üzerinde toplayarak meclis gündeminden geçirmek demek. Burada çok önemli düzenlemeler yer aldı. Çok kamuoyunda tartışılan. Bir tanesi de bu, nükleer santral. Hem Enerji Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı bunu komisyonlarda tartışırken yapımı devam eden, Akkuyu'daki yapımı devam eden Akkuyu nükleer santral için önümüzdeki günlerde inşaat sırasında çıkabilecek engelleri aşmak için getirdiklerini söylediler. Ama aslında bu sadece Akkuyu ilgilendirmiyor Murat. Türkiye'de yapılacak tüm nükleer santralleri ilgilendiriyor. Çünkü sırada biliyorsun Sinop'ta bir karar alındı ve üçüncü bir nükleer içinde görüşmeler yapılıyor. Şimdi bu inşaatlar yapılırken İnşaat sahipleri ya da yapan firmalar denizle ilgili, kıyılarla ilgili bir takım sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu kanun geçtikten sonra, yani bu kanun hem kıyı mevcut kıyı kanunlarında çok büyük şeyler var, engellemeler var. Mesela işte oraya bir şey çakamazsın, orada bir inşaat yapamazsın, kıyılar herkesindir gibi anayasanın genel hükümlerinden.
Evet.
Ama bu kanun nükleer yapımı, nükleer santraller için gerekli olan inşaatları ya da diğer yapımları bu kıyı kanun dışına çıkartıyor. Çıkartınca ne olacak? Firma isterse ihtiyaç duyduğunda kıyıları doldurabilecek, denize doldurabilecek. Orada izin almadan ya da diğer şartları yerine getirmeden bir takım inşaatlar, bir takım işler yapabilecek. Bir de bu araziler de zeytinlikler bulunabilir. Biliyorsunuz zeytinlikler de devlet tarafından koruma altında.
Evet.
Yine o bölgelerde zeytinleri kesemezler, işte farklı şeyler yapamazlar. Bu kanunla birlikte bu nükleer için gerekli olan yerlerde yine zeytincilik kanunu da uygulanmayacak demektir. İlk önce Akkuyu olduğu için bu Akkuyu amacıyla çıkartılıyor ama diğer nükleer santrallerin yapımında da bu özel yasa anladım. Geçerli olabilir.
Sadece nükleer santralleri kapsayan bir yasa anladığım kadarıyla.
Hayır, nükleer yapımları da bunun içinde. Bir takım farklı şeyler de var. Mesela işte TSK'ya tahsisli filan kullanan araziler var. Onlar içinde bu şartlar uygulanabilecek. Öyle mi? Bir takım petrokimya tesisleri, rafine petrokimya tesisleri içinde bu gerekli. Yani anladım. Bu kanun geçerli olacak. Dolayısıyla kapsam biraz daha kıyı kanunun dışına çıkan.
Yani bu tesisler yapıldığı zaman kıyıda her türlü inşaat serbestçe yapılabilecek. İşin özeti bu aslında, değil mi? Yani?
Aslında evet. Yani hepimizin anlayacağı şekilde bu tabii ki belli şartları var bunların da ama özeti anladım. Bu. Bir de işte bu zeytincilik mesela sadece işte nükleer santral projeleri kapsamında yapılması öngören tesislere geliyor.
Evet.
Bir farklı düzenleme daha var. O da şu, nükleer santral sahasında yapılacak yapılar var ya,
evet,
daha içerisinde.
Evet.
Onlar da yapı denetimi, bizim bildiğimiz ünlü yapı denetimini bazı ve imar kanunun bazı hükümleri dışına çıkartıyor denetim anlamında.
Peki.
Bu yapı denetimleri de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak, onu da söyleyelim.
Çok kısa sana bağlanmışken, hazır sana bağlanmışken, bugün meclisin gündeminde önemli bir şey var mı Yurdagül?
Bugün geçen hafta bu yasa sabaha kadar çalışıp çıkartıldı. Cumartesi sabah ışıkları yanıyordu. Ramazan nedeniyle ve çok yoğun çalıştık diye meclis bu hafta bugün çalışmayacak, onu söyleyelim öncelikle.
Ha, öyle mi?
Bugünü tatil yaptılar, dolayısıyla bugün gruplar da toplanmıyor. Ama yarından itibaren çarşamba ve perşembe çalışacak. AK Parti grubu bu hafta yok ama diğer muhalefet partileri grup toplantısını yapacak. Meclisi biraz daha bu hafta daha sakin, hani tartışmasız geçirmek istiyor hükümet. Dolayısıyla uluslararası anlaşmalar var gündemde. Bu hafta uluslararası bir takım anlaşmaları görüşecek meclis.
Bugün grup toplantılarının olmadığını da böylece öğrenmiş olduk. Yurdagül Şimşek, çok çok teşekkür ediyorum.
İyi yayınlar, sağ olun.
Dışarısı serin ama İstanbul sıcak bir gün yaşamaya çoktan başladı. İstanbul Beyazıt'ta Vezneciler'de bir patlama meydana geldi. Patlamanın Vezneciler metro durağı önünde meydana geldiği ifade ediliyor. Yaralılar olduğuna dair de bilgiler var. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sevgili dostlar, İstanbul'da Vezneciler'de, Fatih Vezneciler'de, İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde de çok yakındır. Merkez yerleşkesinin de hemen arka tarafıdır Vezneciler. Yıllarca gidip geldiğimiz yerler. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne de yürüme mesafesi ve çok sayıda fakülteye yürüme mesafesi orası. Eczacılık Fakültesi hemen üstünde, Eczacılık Fakültesi vardır Vezneciler'in alt geçidinin hemen üstünde. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Merkez Kütüphanesi'ne de çok yakındır. Şehzade Camii'ne çok yakındır. Ve tabii ki metrobüs, Vezneciler metro istasyonunun olduğu noktaya da çok yakındır. Orada çevik kuvvet geçişi sırasında patlama meydana geldiği ifade ediliyor. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar var. Bir başka sıcak gelişme, İstanbul'da Avrupa yakasında metrobüs seferleri durduruldu. Çünkü bir hafriyat kamyonu Küçükçekmece'de metrobüs yoluna girdi. Tam Cennet bölgesinde hafriyat kamyonunun metrobüs yoluna girmesi nedeniyle kaza oldu ve Avrupa yakasında metrobüs seferleri durduruldu. Dış dünyadan son dakika gelişmesini de aktarmıştık. Bir kere daha hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin başkan adayı kesinleşti. Hillary Clinton oldu. Yani ABD'de iki başkan yarışacak, artık kesinleşti. Finale çıkan iki başkan. Biri Donald Trump, diğeri de Hillary Clinton. Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın çocuklarına ait yumurta üretim tesislerinde yangın çıkmış. Yangında 68 bin piliç telef olmuş. Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Yeniköy kırsalındaki eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın çocuklarına ait olduğu öğrenilen yumurta üretim tesislerinde kümesteki bakım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Manyas itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 68 bin piliç dumandan zehirlenerek telef oldu. Maddi zararsa 6.6 milyon liraya ulaşmış durumda. Evet, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın çocuklarına ait yumurta fabrikasında yangın çıkmış. Saatlerimiz 9'a geldi sevgili dostlar. Kısa bir ara vereceğiz. 9'dan sonra gazetelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğitim yazarı Pervin Kaplan bize katılacak ve İstanbul'un büyük liselerinde öğrenciler neden protesto gösterileri yapıyor? Bunu anlatacak, lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Eskişehir'de kurulması istenen bir hayvanat bahçesi. İzmir'den 6 ceylan göndermişler hayvanat bahçesine, Eskişehir'e. Ama 6 ceylan Eskişehir'de sokak köpekleri tarafından parçalanmış. Köpeklerin birkaç gün arayla 6 ceylanı parçalayıp yemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Hakan Karaoğlu'nu görevden almış. Sokak köpekleri ceylanları yerken hayvanat bahçesi müdürü ne yapıyormuş acaba? Bakkala gofret almaya mı gitmiş? Ne yapıyormuş? Hayatında ilk defa hayvanat bahçesi müdürlüğü yapıyormuş. O zaman neden atandı hayvanat bahçesi müdürlüğüne? Gerçi Türkiye'de hayvanat bahçesi müdürüyken başka görevlere atanan isimler de yok değil. İlginç bir haber var. Güney Kore'den geliyor sevgili dostlar. Güney Kore'deki bir bilim ve teknoloji enstitüsü insan dışkısını enerjiye çevirebilen bir tuvalet geliştirmiş. İnsan dışkısı. Tuvalete oturuyorsun sevgili dostlar ve enerjiye dönüşüyor dışkınız. Hanım ben bir enerji üretip geleyim diyebilirsiniz yani. İstanbul'da metrobüs seferleri Avrupa yakasında durdu. Bakırköy, Yenibosna, Küçükçekmece buralarda yok. Çünkü bir hafriyat kamyonu metrobüs yoluna girdi, kaza yaptı ve metrobüs seferleri durduruldu.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Aynı zamanda Veznecilerde de bir patlama meydana geldi. Çevik kuvvet aracı geçerken Veznecilerde metro durağı önünde bir patlama meydana geldi. Yaralılar var. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamadan sonra bazı silah sesleri duyulduğu da ifade ediliyor. İstanbul'da polise yönelik saldırıda Veznecilerde Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin hemen arkasında. Meydan gazetesini okuyoruz. Dördüncü cana nefesi yetmedi. Osmaniye'de kanala düşen midibüste hayatını kaybeden 14 kişiden biri öğretmen Ahmet Cebeci. Kazadan sağ çıkan Cebeci suya dalıp 3 kişiyi kurtardı. Dördüncü kez suya daldı ama maalesef bir daha çıkamadı. Yeni Çağ gazetesinin manşeti İller Bankası iktidara çalışmış. Şehircilikte yerel yönetime altyapı ve proje desteği veren kurumun geçen yıl yardımda bulunduğu 152 belediyeden 80'i AK Partiliymiş. Yeni Şafak gazetesi 24 saat sıcak takip manşeti atmış. Türkiye ABD desteğiyle Münbiç ve diğer kritik merkezlere saldıran terör örgütü PYD'yi sınır hattı boyunca 7 farklı noktada karadan ve havadan yakın takip aldı. Suriye sınırındaki hareketlilik Göktürk ve Hilal Kuyruk isimli İHA'lar tarafından 24 saat izleniyormuş. Yeni Şafak'ın manşeti. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti dokunan yandı, eğilen kazandı. Erdoğan'a hakaret suçunun iptalini isteyen hakim Murat Aydın sürgün yedi. MİT tırı savcılarına dava açan Mustafa Çelenk ise Rize'ye başsavcı oldu diyor. Adeta bir ödül ve ceza kararnamesi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3746 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Neye göre değiştirdi? Hangi davalara yönelik hangi hakim ve savcının nasıl karar aldığına göre değiştirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Akşam gazetesi FETÖ'cü polis teröriste yol vermiş diye bir manşet atmış bugün. 17-25 Aralık'tan sonra meslekten atılıp mahkeme kararıyla geri dönen iki polisin yakalama kararı olan teröristin şehre girişine göz yumduğu tespit edildiği diyor Akşam Gazetesi manşetinde. Şırnak ve Nusaybin'de PKK bozguna uğradı. Sabah gazetesinden okuyoruz. Genelkurmay Başkanlığı 82 günde tamamlanan operasyonların bilançosunu açıkladı. Nusaybin ve Şırnak'ta 1000 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi diyor Sabah gazetesi. Bir Gün gazetesi adalet değil, yargı dağıtıldı diyor manşetinde. HSYK 3746 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan hakimlerden Murat Aydın, İzmir'den Trabzon'a sürüldü diyor Bir Gün. Aydın, görüşlerim nedeniyle dedi yaptığı açıklamada. RSFM'e de konuştu Murat Aydın. Az önce biz de sesinden dinledik. Evrensel Gazetesi de HSYK'nın atamalarını manşet yapmış. Atama adı altında yargı dizaynı. Adli yargıda 3228 hakim ve savcının, idari yargıda ise 518 kişinin görev yeri değiştirildi. Atamaların bazıları terfi, bazıları da sürgün niteliğinde diyor Evrensel Gazetesi. Star gazetesi yeni Haziran manşeti atmış. Türkiye bir yıl önce bugün sandıktaydı. HDP barajı açtı. Halk çözümün güçlenmesini beklerken PKK ülkeyi bölmeye kalktı. Sonuç, halkın desteğiyle PKK HDP çöktü. Yeni Haziran dönemi başladı diyor Star gazetesi. Sözcü gazetesi AKP'nin yarımları manşeti atmış. Yıllardır 3 çocuk dayatması yaparak yatak odasına kadar karışan Erdoğan'ın eksik, yarım dediği kadınlardan kendi partisinde de var diyor. Çocuğu olmayan 5 AKP'li kadının fotoğrafını basmış Sözcü gazetesi ve AKP'nin yarımları demiş. Yolsuzlukta dünyada ikinci, Avrupa'daysa birinciyiz. Araştırmayı iş dünyasının takip ettiği internet sitesi Business Insider yapmış. 168 ülkeye 100 üzerinden puan verilmiş. Meksika 35 puanla dünya lideri. Türkiye 42 puanla Avrupa birincisi. Yolsuzlukta. Yolsuzluk liderliğini 17-25 Aralık dosyalarının hem yargıda hem de mecliste kapatılması getirdi diyor Sözcü. Taraf gazetesi başkent Ankara sessiz sedasız taşındı demiş manşetinde. İstanbul'u finans merkezi yapma projesini sürdüren AKP hükümeti Ziraat Bankası'nı İstanbul'a taşıdı. Vakıf Bankı taşıdı, Halk Bankı taşıdı, Exim Bank'ın merkezlerini taşıdı. Sırada Cumhuriyet'in simgelerinden Merkez Bankası da var diyor. İstanbul tabii sakin bir memleket. İstanbul bomboş bir şehir sevgili dostlar, trafik yok. İstanbul'da çok rahat bir ulaşım var. Yani çok rahat bir ulaşım var. Yani metrekareye düşen insan sayısı 1-2 filan. Çok rahat. Bisikletler gidiyor. Kamyon bile yok, göremiyoruz. Dolayısıyla bu kadar rahat, nüfusu bu kadar yumuşak bir yani yumuşak derken gevşek anlamında söylüyorum. Bu kadar yumuşak, gevşek nüfusa sahip, son derece büyük bir alana yayılmış, az bina olan, az trafik olan bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul. Dolayısıyla Ziraat Bankası'nın genel merkezinin İstanbul'a taşınması normal. Halk Bankı İstanbul'a taşımak normal. İstanbul'u finans merkezi yapmak normal. Merkez Bankası'nı da taşısınlar İstanbul'a. O da normal. Taraf gazetesi başkent İstanbul'a taşındı diyor. Hüseyin Özay'ın haberi. Bence her şeyi İstanbul'a taşısınlar. Sadece finansı değil. Sadece devlet bankalarını, Merkez Bankası'nı değil. Sevgili dostlar, her şeyi İstanbul'a taşısınlar. Bakın zaten harp akademilerinin merkezi de İstanbul. Deniz Harp Okulu'nun merkezi de İstanbul. Hava Harp Okulu da İstanbul'da bulunuyor. Kuleli Askeri Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi, her şey İstanbul'da. Medyanın merkezi de İstanbul'da. Spor kulüplerinin merkezi İstanbul'da. Kültür sanatın başkenti İstanbul'da. İstanbul Cumhuriyeti kurulsun bence. Daha iyi olur. Bütün Türkiye'yi de İstanbul'a taşıyalım. Sen sağ, ben selamet. Bugün yayınlanan Star gazetesi, İstanbul Erkek Lisesi'nde müdürü protesto eden öğrencilerin gezici olduğunu iddia etmiş. İstanbul Erkek'te gezi provası diyor Star gazetesi. Hükümetin İstanbul Erkek Lisesi'ne atadığı okul müdürünü protesto etmesi için öğrencilerin dışarıdan bazı gruplarca manipüle edildiği ortaya çıktı diyor. Neden? Öğrencilerin kendi aklı yok mu? Öğrenciler kendi protestolarını yapamıyorlar mı? Sosyal medyada gezi ruhu olarak duyurulan eylemle ilgili soruşturma başlatıldı diyor Star gazetesi. Sadece İstanbul Erkek Lisesi değil, Galatasaray Lisesi ve bazı azınlık vakıflarına bağlı okullarda da protestolar yaşanıyor. Okula atanan müdürler açısından, sevgili dostlar, o müdürler yüzünden. Şimdi bu konuyu eğitimi yıllardan beri izleyen ve yazılarında takip ettiğimiz başarılı gazeteci Pervin Kaplan da yazmış. İstanbul'un büyük okulları, Pertemniyal Lisesi, Kabataş Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi gibi İstanbul'un köklü eğitim kurumları, kökü Osmanlı'ya kadar uzanıyor bu okulların, sevgili dostlar. Bu okullardaki atamaları yazmış. Biz de şimdi kendisine soracağız canlı yayında. Pervin Kaplan telefon attığımızda. Pervin Kaplan, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Bu saydığımız büyük okulların atamaları nasıl yapılıyor Pervin Kaplan?
Şimdi bu okullardan Galatasaray'ı hariç tutalım. Çünkü Galatasaray uluslararası sözleşmeyle kurulduğu için oraya müdür atanması rektör onayıyla olur. Rektör Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderir, onaylar. Bunun dışında diğer okullara gelince sizin de bazılarını saydınız. Başta İstanbul Erkek olarak İstanbul Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi'nin de aralarında olduğu İstanbul, Ankara, İzmir'de en yüksek puanlı olarak nitelendirdiğimiz, yani ailelerin ve öğrencilerin girmek için uğraştıkları en gözde okullar 2014 yılında hatırlayalım, dershaneler yasası diye tartışmıştık. Bir torba yasa vardı.
Evet.
Bu torba yasaya eklenen bir madde ile, ek madde ile bu gözde okulların hepsi proje okulu yapıldı.
Proje okul.
Evet, bunların hepsi proje okul diyoruz. Proje okullar ise bu okulların öğretmen ve müdür atamaları yönetmelikler dışına çıkarıldı. Yani bu okulları daha önce öğretmenler de, müdürler de belli bir sınav, meslekteki deneyimlerle gelen puanlar, bunlar göz önüne alınarak atanıyorlardı. Proje okulu olduktan sonra en önemli özelliği bu okullarında sınavsız, sadece bakan oluruyla bu okullara atamalar başladı. Bunların ilk ataması da zaten İstanbul Lisesi'ne yapıldı. Yani yönetmeliklerin dışına, sınav dışına sadece olura, bakanlık oluruna dayanarak atamalar başladı.
Dolayısıyla müdür, atanan müdürlerin de Milli Eğitim Bakanlığı'na, hükümete yakın isimlerden seçildiği iddia edilmeye başlandı, değil mi Pervin?
Evet, öyle bu iddia gündeme geldi.
Evet.
Müdürlerden sonra öğretmenler de değişmeye başladı. Geçen yıl da yine öğrenci eylemleri ve veli eylemleri oldu aslında. Müdürleri ve öğretmenleri görevden alındığı için. Mesela Hüseyin Avni Sözen Lisesi'nde aynı şekilde öğretmenler açığa alındı. Yani il emrine çekildi. Biz ona açığa alındı diyoruz.
Evet.
Yerlerine başka öğretmenler atandı. Yine Eskişehir'de iki lisede öğretmenler il emrine çekilerek yerlerine başka öğretmenler atıldı. Yani proje okulu olan bir okul, proje okulu ilan edilen bir okul, okula müdür atamaları, öğretmen atamaları sadece ve sadece bakan oluruyla.
Başka hiçbir şart aranmıyor. Bazı gazeteler bu liselerde işte sırt dönerek yapılan protestolar işte organize olduğunu, gezicilerin olduğu filan. Sen katılıyor musun bu böyle bir başlığa?
Yok, hayır katılmıyorum. Evet. Çünkü zaten mesela İstanbul Lisesi öğrencileri duyuru da yayınladılar.
Değil mi? Yani daha önce zaten neden? Öncesi de var zaten bunun. Tabii.
Tabii manifestoları var. Evet. Ayrıca ve duyuru yayınladıklarında da şey söylediler, bu herhangi bir politik görüşle alakalı değil.
Tabii.
İstanbul Lisesi'nin bir zenginliği var. Bu zenginlikte, zengin mozaikte her zaman tüm fikirlere saygılı olundu. Ancak neden böyle tepki gösterdiklerine bakıyoruz. Aslında anlatıyorlar. Diyorlar ki senelerdir düzenlediğimiz mesela kültür etkinlikleri haftası vardı.
Evet.
Buraya sanatçı düşünürler davet edilirdi, konferans verirdi. Bunların politik duruşları hatta cinsel yönelimleri nedeniyle iptal edildi diyor.
Evet.
Buna karşın diyor değişik konferans ve etkinlikler yapıldı ve bunlara öğrencilerin katılımı zorunlu kıldı. Mesela kız öğrencileri pantolon üzerinden bazı yazarlar gidiyorlar. Evet olmuş mu? Oldu. Müzik etkinliğinde kız öğrencilere pantolon giymek zorunlu tutulmuş. Ve okul eski bağı olmayan bir takım vakıf kuruluşlar bu etkinliklere davet edilmiştir diyor.
Evet.
Başka vakıf ve başka bir takım oluşumlar da diyor bu eğitim yurdu olan okula kendi düşüncelerini empoze edilmiştir diyor. Bu nedenden biz de bir tepkilerimizi
anladım. Yoksa geziyle, şunla bununla, herhangi bir örgütle falan uzaktan yakından ilgisi olmadığını zaten öğrenciler açıklıyor. Ve Türkiye'de bazı zihniyetin işi gücü Pervin, yok işte kadın pantolon giysin, yok işte doğum yapsın, yok bilmem ne yapsın, kızlar şu törenlere katılmasın, aman başını şöyle bağlasın. Bazıları işini gücünü bırakmış, çağdaş eğitimi bırakmış. Sadece kadınlar ve kızlar üzerinden siyaset yapıyor.
Bu okullarımız da gerçekten gözde okullarımız.
Gözde okullar yani, tabii
okullarımız
ki.
Okullarımız gözde ama özellikle belli okullarda işte. Mesela bu okullar Türkiye'de hazırlığı olan, yani hazırlığı olan dedim, hazırlık sınıfı olan Anadolu Üniversitesi sadece 4 yılda 10 tane kaldılar.
Evet.
Ve bu 10 okulda şu anda bu proje okulu istedim.
Peki. Pervin Kaplan eğitim yazarı, gazeteci yazar. Çok çok teşekkür ediyorum Pervin katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Görevden alınan proje okulların yerine atanan müdürler ve onların açığa alınan öğretmenlerin yerine atanan öğretmenler. Acaba onlar ne anlatıyorlar derslerde? Mesela davamız, kutlu davamız, fetih yürüyüşümüz, yeni Türkiye filan. Bunları mı anlatıyorlar acaba? Türkiye'de bunu daha önce de konuşmuştuk. Öyle köklü liseler var ki, kökü Osmanlı'ya kadar uzanan çok önemli liseler. Bu liselerde verilen eğitim Türkiye'de üniversitelerden bile daha kapsamlı, daha iyi eğitim. İşte onlar proje okulları haline getirilmiş. Habire müdürlerini değiştiriyorlar, öğretmenleri değiştiriyorlar. Öğrenciler de bunlara kızıyor. Bizim hayat standardımızda, hayat şartlarımızda oynamayın. Nasıl yaşayacağımıza karar vermeyin. Bizim etkinliklerimize karışmayın. Buraya hangi yazarı çağıracağımıza, hangi edebiyatçıyı çağıracağımıza cinsiyetine göre karar vermeyin. Biraz çağdaş olun, modern olun, 2016'da yaşayın diyorlar sevgili dostlar. Öğrenciler sadece bunu diyor. Hangi lisedeki öğrenciler diyor bunu? İstanbul Erkek, Galatasaray, Kabataş, Pertemniyal, Vefa. Türkiye'yi Türkiye yapan büyük liseler.
Spor.
Spor haberlerini de verelim, ardından programı yavaş yavaş kapatacağız. Fenerbahçeli Caner Erkin Inter'e satıldı. İtalyan'ın Inter takımına, biliyorsunuz. Ama daha Caner Inter'in formasını giymeden Inter'i satmışlar. bir Çin firması almış Inter'i. Artık Caner yine Inter'de forma giyecek tabii ama patron değişti. Eski patron İtalyandı, Caner'in eski patronu. Şimdi bir Çinli patron geldi. Beş yılda 138 milyon dolarlık ithalat yapmışız. Spor ürünleri ithalatı. Geçen yıl itibarıyla en çok ithalat yapılan ülke 9 milyon dolarla Çin'miş. En çok ithalat yaptığımız ürünse spor kıyafetleriymiş. Geçen hafta sonu Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı bir basın açıklaması yapmıştı. Gökhan Gönül'e bu koşullarda imza attırmam dediği Beşiktaş'a laf gönderdi. Beşiktaş ağladı da ağladı ve hakemler sayesinde şampiyon oldu dedi. Ben koltuğa yapışmış değilim dedi ayrıca Aziz Yıldırım. Koltuğa yapışmış değil. Sadece 18 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı. Bu arada Aziz Yıldırım doğru bir karar verdi. Hangi konuda? Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira konusunda. Evet, Fenerbahçe futbol takımı Vitor Pereira ile yola devam edecek. Fanatik gazetesinin manşeti Kartal çıldırdı. Teknik direktör Şenol Güneş, iki yıldızı Gökhan Töre ve Atiba'nın West Ham'a 18 milyon pound'a satılmasına çok iyi transferler yapılırsa şartıyla onay verdi. Yönetim önce Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mehmet Topal ve Gökhan Gönül'e imza attıracak. Ardından adı sır gibi saklanan bir yıldızla bombayı patlatacak diyor. Peki bu futbolcular Gökhan Töre'nin yerini tutabilecek mi? Tutabilecek mi? Ya da Atiba Hutchinson'ın yerini tutabilecek mi? Bir de şöyle bir şey var Türkiye'de. Hani onu sattın, tamam, yerine bunu alalım. Ya o başka karakterde bir futbolcu, bu başka bir karakterde futbol. İkisi de forvet oyuncusu bile olsa onun karakteri ve tarzı ayrıdır, öbürününki ayrıdır. Her insan farklıdır. Sanki şöyle düşünülüyor. Hani onu 3'e sattın, tamam, yerine aldığın futbolcu 5'e aldım, ha daha pahalı futbolcu, o zaman ondan daha iyidir. Böyle bir anlayış var. Böyle bir anlayış olabilir mi? Bir insanın değeri parayla ölçülmez. Onun bonservisi başkadır, bunun bonservisi başkadır. Şimdi gezi olaylarında da veya bu inşaat yol yapımı inşaatlarında da, 3. havalimanlarında da benzer ifadeler söyleniyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Binlerce ağaç kestik. Tamam, ama yerine yenisini dikeceğiz. Ya aynı şey mi? Siz orada yüz binlerce ağacı keserek ortaya çıkmış bir flora faunayı, bir biyolojik hayatı yok ediyorsunuz. Çiçeğiyle, böceğiyle, hayvanıyla, sincabıyla, kertenkelesiyle, yılanıyla var olan bir hayatı paramparça ediyorsunuz. Yerine diktiğiniz ağaçlar aynı etkiyi verir mi? Aynı faydayı sağlar mı? Zihniyet aynı zihniyet. Bütün yönetimlerde, sporda da, siyasette de, belediyelerde de hep aynı siyaset. Kes at, bas parayı, yerine yenisini al. Böyle şey olur mu? Foto Maç gazetesi Taylor Fener'e geliyor demiş. Flash flash flash, İngiliz yıldız bugün İstanbul'da olacak. Newcastle United'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper sarı lacivertli kulüple bugün masaya oturacak diyor Foto Maç gazetesi. İngilizler Benitez'in istemediği Steven Taylor'ın Fenerbahçe'nin teklifini kabul edeceği görüşündeymiş. Gökhan Gönül de Beşiktaş'a doğru koşuyormuş Foto Maç'ın haberine göre. Böylece bir Burası Türkiye'nin de sonuna gelmiş olduk. İstanbul'da bugün sıcak saatler yaşanıyor. Veznecilerde patlama var. Metrobüs yoluna hafriyat kamyonu girdi. Bütün gelişmeleri birazdan RSFM Haber Merkezi size aktaracak. Dolayısıyla gün boyu RSFM'den ayrılmayın. Her saat başında ve buçuklarda Türkiye'nin ve dünyanın tüm gelişmelerini canlı yayında RSFM Haber Merkezi'nde arkadaşlarımız canlı canlı size aktarmaya devam edecekler. Yarınsa biz Burası Türkiye'de yine saat 7.30'da burada bu mikrofonda sizlerle bir araya geleceğiz. Yarına kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşçakalın.